Ayrım 8.
Doğa yağmurdan sonra ne güzel görünüyor dedim. Öyle. Her zamanki açılış taktiğini uygulamak istedi ama kızın hala kendisine eğilmiş dinlemekte olduğunu fark etti. Dediğim gibi diye devam etti. Ben insanları tanımayı isterim. Örneğin sizin için de ya sinemada ya da tiyatroda diye düşünürdüm. Yo dedi kız, yanılırdınız. Yani sahne sanatlarıyla ilginiz yok mu? Yok. Peki çalışıyor musunuz? Kız güldü. Güldüğü zaman yüzü aydınlanıyordu. Dikkatle bakınca Louis kızın ön dişlerinden birinin çarpık olduğunu gördü. Kaykılıp komşu dişi rahatsız eder hale gelmişti. Kız gülümsemeyi bıraktı. Üst dudağıyla çarpık dişi örttü. Louis işin farkında diye düşündü. Ama kız ondan öndeydi. Onun ne söyleyeceğini tahmin edebiliyordu. Bundan önce kaç kez olmuştu. Nerede oturduğunu öğrenmeye çalışacaktı. Telefon numarasını öğrenmek istiyordu. Basitti. Hiçbir yerde oturmuyordu. Lorraine'de bıraktığı için Beethoven'ın hayatı, Kaptan Hernover gibi kapakları kaplanmış kitaplarının ve eski tuvaletlerin olduğu bir koca sandığı vardı. Louis'nin zorlandığını biliyordu. Bir erkeğin boğuk sesle konuşmasının, renginin kızarmasının ne anlama geldiğinin de. Louis'nin otobüsün arkalarına sorgu dolu bakışlarla baktığını gördü. Hintliler birbirine gülümsüyorlardı. Çinli havaya bakarak okuduğu makalelerin ince taraflarını çözmeye çalışıyordu. Arka koltuklarda oturan bir Yunanlı, İtalyan malı bir proyu bıçağıyla ortasından kesiyordu. Kestiği parçalardan birini ağzına, diğerini de ceketinin üst cebine koydu. Yaşlı kadın için için Louis'e kızıyordu. Başının arkasına çelik gibi gözlerle bakıyor, çenesi öfkeyle titriyor ve dişleri sıkmaktan bembeyaz görünüyordu. Kız tekrar öne eğildi. Size vakit kazandırayım dedi. Ben bir dişide hemşire olarak çalışıyorum. Belki bilirsiniz, dişideki her şey benden sorulur. Genellikle bu şekli kullanıyordu. Nedenini bilmiyordu. Kim bilir belki herhangi bir yatırımın önüne geçtiğinden ya da bunları söyledikten sonra başka sorunun kalmamasındandı. İnsanlar dişçilik konusunda konuşmayı pek sevmiyorlardı. Louis bunlara katlandı. Otobüs bir demir yolu kavşağına gelmişti. Otomatik olarak Louis frene bastı, vitesi boşa aldı ve durdu. Frenler tısladı, sonra tekrar vitesi taktı ve hızla ileri atıldı. Başının sıkıştığını hissediyordu. İhtiyarca da her an sorun çıkarabilirdi. Hiç de 70 kilometrem yok diye düşündü. İhtiyarca da ortaya çıkınca sorun kendiliğinden bitecekti. Bir şeyler yapmak istiyordu ama bu da Louis'nin metotlarına göre çok erkendi. Hiç olmazsa yarım saat bir oyun oynamamalıydı ama ihtiyarca da işi çabuklaştıracaktı. Louis, bazen Los Angeles'a gittiğim olur dedi. Sizi bulabileceğim bir telefonunuz var mı? Bir lokma bir şey ya, bir şova giderdik. Kız dostça karşıladı. Şeytanlığı ya da kötülüğü yoktu kızın. Bilmiyorum dedi. Bakın daha oturacak bir yerim yok. Çok uzun zamandır uzaklardaydım. Hemen bir ev kiralayacağım. Louis, iyi ama çalıştığınız bir işiniz var. Belki sizi oradan arayabilirim. Yaşlı kadın koltuğunda akınıp sıkınıyordu. Louis onu ön koltuğa oturtmadı diye hala öfkeliydi. Kız, pek öyle değil dedi. Şimdilik bir işim yok ama derhal bir iş bulacağımdan eminim. Benim meslekte işsiz kalmak gibi bir sorun yoktur. Yani başınızdan mı savuyorsunuz? Yo, hayır. O zaman belki bir iş bulunca bana bir iki satır yazarsınız. Belki. Çünkü Los Angeles'a geldiğim zaman beraber olmak istediğim birisi olsun diyorum. İşte oldu. Ciyak ciyak bir ses. Yasa var bu memlekette. Yolcularla konuşulmaz. Sen önüne bak. Yaşlı kadın bütün otobüs ahalisiyle konuşuyordu. Bu otobüs şoförü hepimizin hayatını tehlikeye atıyor. Eğer bütün dikkatini yola vermeyecekse o zaman ben inmek istiyorum. Louis sustu. Bu iş ciddiydi. Başına bela olabilirdi bu kadın. Gözleriyle aynada kızın gözlerini buldu. Dudaklarıyla kahrolası cadı karı dedi. Kız gülümsedi. Eliyle sus işareti yaptı. Bir yandan ferahlamış, bir yandan da üzülmüştü. Elinde sonunda Louis ile başının derde gireceğini biliyordu. Ama birçok yönüyle Louis'nin iyi bir adam olduğunu da anlamıştı. Pekala idaresi mümkündü. Kızarmasından onu üzerse başından gideceğini anlamıştı. Her şey bitmişti ve Louis de bunun farkına varmıştı. Kızın başını derde sokmaya hiç niyeti yoktu. Otobüs giderken bir şeyler yapmalıydı. Bilincindeydi. Bir durağa gelindi mi yolcular bir an önce gitmek isterlerdi. İşte kaybetmişti. Belalar köşesinde sadece kızı indireceği, Allah'ın cezası pasta sandığını teslim edeceği kadar duracaktı. Direksiyona abandı. Kız ellerini kucağında kenetlemiş, gözlerini aynaya kaldırmıyordu. Bundan daha güzel yüzlerce kız vardı mutlaka. Forceps yaraları bayağı çirkindi. Adamı korkuturdu. Elbette saçlarını uzatacak ve o çirkin yaraları saklamaya çalışacaktı. Bu kızın saçlarını toplaması olanaksızdı. Louis de kızların saçlarını toplu severdi. Ya maazallah yatağında uyanıp da şu yaraları görse? Dünyada bir sürü domuz vardı. Louis de geçinip giderdi ama yüreğinde ve midesinde üzüntüsünün verdiği bir ağırlık duyuluyordu. Savaşmak istedi. Okşamak istedi bu ağırlığı ama kurtulamadı. Bu kızı dünyadaki her şeyden çok istiyordu. Ve değişik bir şekilde. İçinde bir tatsızlık, bir eziklik duydu. Kızın adını bile bilmiyordu. Bu gidişle öğrenemeyecekti de. Sanki Sylvia döndüğünde Edgar'ın ona soran gözlerle baktığını görür gibi oldu. Acaba Edgar'a yalan söylese miydi? Kocaman lastikler yolda adeta şarkı söylercesine kayıyordu. Motor da muntazam kalp atışları gibi sağlıklı çalışıyordu. Gökyüzünde etrafı beyaz ortası, isli gibi kara bulutlar dolaşıyordu. Bulutlardan birisi güneşe doğru tırmanıyordu. Daha şimdiden gölgesinin otobüse uzandığını ve daha ileride de Belalılar Köşesi lokantasının koca meşelerinin karaltısını görür gibi oluyordu. Düşleri gerçekleşmeyecekti. Otobüs durunca Juan yanına geldi. Kapı açılırken bana nelerin var diye sordu. Bir yolcu ve bir sandık dolusu pasta dedi. Yerinden kalktı, arkaya uzandı, kızın bavulunu aldı. Otobüsten atladı ve kollarını kıza uzattı. Kız da onun kollarına tutunup yere indi. Birlikte lokantaya doğru yürüdüler. Kız, Allah'a ısmarladık dedi. Louis güle güle derken poposunu oynata oynata kapıdan içeri girene kadar arkasından baktı. Juan'la Pimpas otobüsün üstünden pasta sandığını indirdiler. Louis tekrar koltuğuna oturdu. Juan uğurlar olsun dedi. Yaşlı ön koltuğa gelmişti. Louis kapıyı kapattı, vitese taktı ve uzaklaştı. Hızlandıkça lastikler yolda ıslık çalmaya başladı. Aynaya baktı, yaşlı kadının yüzünde sanki zafer ifadesi vardı. Louis kendi kendine, öldürdün, kıydın ona dedi. Kadın başını kaldırdı, göz göze geldiler. Louis mahsus dudaklarıyla bir hareketler yaptı, seni Allah'ın cezası cadı. Kadının dudakları kasıldı, bembeyaz oldu. Ne demek istediğini anlamıştı. Otobüsün önünde upuzun bir yol vardı. Juan'la Pimpas, Mahoney Ana'nın ev pastalarını lokantanın kapısına kadar taşıyıp yere bıraktılar. Her ikisi de kapıdan giren sarışını süzdüler. Pimpas yavaşça bir ıslık çaldı. Avuçları birden nemlendi. Juan ancak ince bir ışık çizgisi kalana kadar gözlerini önüne indirdi. Dudaklarını aceleyle sinirli sinirli yaladı. Juan, aklından geçenleri biliyorum. Birazcık ara verip ayağını ağaca kaldırıp işeyeceksin değil mi dedi. Pimpas, aman tanrım dedi. Neydi o? Juan, ya dedi. Eğildi, sandığın kilidini açtı. Kapağı kaldırdı. İddiaya girer misin? O da ne? İddiaya girerim. Şu anda 15 gündür hiç izin almadığını ve benimle San Juan'a gelmek istediğini düşünüyorsun. Belki de otobüs bozulursa yardım etmen bakımından iyi de olur. Pimpas'ın sivilceli yüzü kızardı. Gözlerini korkuyla Juan'a çevirdi ama Juan'ın gözlerindeki ifadeyi görünce rahatladı. Tanrım, işte sana sapına kadar bir erkek. Neden şimdiye kadar başkalarının yanında çalışmışım acaba diye düşündü. Pimpas gerçek bir erkekle konuşmanın bilincinde eh dedi. Juan bir erkeğin böyle durumlarda ne düşündüğünü çok iyi anlıyordu. İnsanın yanından bir lokum geçti mi neler hissettiğini bilirdi. Delikanlı tekrar eh dedi. Juan onu taklit ederek eh dedi. Peki kim benzin pompalarına göz kulak olacak? Kim lastikleri tamir edecek? Pimpas daha önce kim yapıyordu diye sordu. Juan kimse diye yanıtladı. Garajın kapısına tamirat dolayısıyla kapalıdır diye bir kağıt koyardık. Alice benzin verebilir. Pimpas'ın omzuna vurdu. Pimpas ne adam diye düşündü. Ne adam. Pastalar ayrı bölmelerde tepsiye benzer kaplar içindeydi. 4 katlı sandıkta 12'şerden 48 pasta bulunuyordu. Juan dur bakalım dedi. 6 tane ağaç çilekli, 4 limonlu, 4 üzümlü ve de 2 kremalı pasta bizim. Bir taraftan konuşuyor bir taraftan da pastaları ayırıyordu. Pim yani Kit hadi pastaları içeri götür. Pimpas her iki eline birer pasta alarak lokantaya girdi. Sarışın bir tabureye oturmuş kahve içiyordu. Yüzünü göremediği halde kadından gelen elektrik mi neyse onun etkisinde kaldı. Pastaları tezgaha koydu, dışarıya çıkmaya niyetlendiği sırada lokantadaki sessizliği fark etti. Mr. Pritchard, huysuz yaşlı adam ve Mr. Wharton sanki büyülenmişlerdi. Gözleriyle sarışını baştan ayağa giydiriyor, soyuyor sonra önlerine bakıyorlardı. Pritchard'ın kızı ve karısı özellikle gözlerini tezgahın arkasındaki mısır gevreği kutularına dikmişlerdi. Alice ortada yoktu ama Norma elindeki bezle sarışının önünde duruyor, tezgahı temizliyordu. Norma, bir ay çöreği ister misiniz diye sordu. Pimpas durdu, sarışının sesini duymak istiyordu. Eh peki dedi sarışın. Boğuk ses Pimpas'ın karnında kıpırtılar yarattı. Dışarı fırladı, birkaç pasta daha kucakladı. Juan, haydi kıpırda bakalım dedi. Sen Juan'a gidene kadar kıza istediğin kadar bakabilirsin. Kim bilir belki de otobüsü kullanmak istersin. Pimpas pastaları içeri koşturdu. 16'sını birden. Demek geriye 32 tane kalıyordu. Juan sandığı kapatıp kilitledi. Pimpas son pastayı da verip geri döndüğünde Juan'a yardım ederek sevgilinin bagaj bölümüne yerleştirmesine yardımcı oldu. Artık sevgili hazırdı. Gidebilirdi. Şu an geriye çekilip otobüse şöyle bir baktı. Greyhound falan değildi ama pekala iyi bir otobüstü işte. Pencere kenarındaki alüminyum boyanın altından biraz pas lekeleri görünüyordu. Bunları kapatmalıydı. Tekerlek çivatalarının da elden geçmesi gerekiyordu. Pimples'a haydi gidelim dedi. Garaj kapılarını kilitli. Sıraların arasında, radyatör hortumlarının hemen altında kapıya konacak levhayı bulacaksın. Üstünü başını değiştirmek istiyorsan hemen fırla bakalım. Pimples garaj kapısına doğru fırladı. Juan kendine çekidüzen verdi, kollarını gerdi, sonra lokantaya doğru yürüdü. Mr. Pritchard sağ bacağını sol bacağının üstüne atmıştı. Başta kalan ayak parmaklarını asabi asabi kıpırdatıyordu. Sarışın içeri girdiğinde yüzüne bakmış, içi hoş bir heyecanla ürpermişti. Ama şaşırmıştı da. Bir tarihte sanki bu kızı görmüş gibiydi. Belki kendisinin iş yerlerinden birinde çalışmıştı. Sekreter olabilirdi. Belki de bir arkadaşının bürosunda görmüştü. Görmüştü kızı, emindi bundan. Gördüğü hiçbir yüzü unutmadığına inanırdı ama aslında hiç hatırlamazdı. Sahibiyle iş yapmayacağı bir yüze asla dikkatle bakmazdı. Nedense bu anımsama bir günah duygusuyla karışıktı. Nerede görmüş olabilirdi kızı? Karısı gizlice hoplayan ayağına bakıyordu. Ernest Horton ise açıkça kızın bacaklarını gözlüyordu. Norma kızı sevmişti. Norma bir bakıma Lorraine'e benziyordu. Norma bir kişi dışında kimseyi sevmezdi. Bu surette kendisinden bir şey alınamaz, bir şeyini kaybetmezdi ve bu kız şeker bir kızdı. Konuşması hoş ve terbiyeliydi. Aslında kendisini beğendiğini anladığı için kız da Norma'dan hoşlanmıştı. Greyhound gelmeden az önce Alice Norma'ya sen tezgah göz kulak ol ver. Ben şimdi dönerim demişti. Sonra otobüsün gelmesi, sarışının içeri girmesi, kahve servisi Norma'yı meşgul etmişti. Ama şimdi içinde midesini bulandıran bir şeyler olmuştu. Ne olacağını görür gibiydi. Biliyordu ve bu bilgiyle aklına çeşitli hesaplar geliyor, müthiş bir öfkeye kapılıyordu. Küçük kupürler halindeki para topağı. Bir iş bulana kadar bu parayı kullanabilirdi. Peki neden şimdi çıkıp gitmesindi? Ne de olsa günün birinde gidecek değil miydi? Yemek tezgahının arkasındaki dolapların gözlerine pastaları yerleştirmeye başladı. Her türden birini açıkta bırakmıştı. Bir ağaç çilekli, bir üzümlü, bir limonlu kremalı ve bir de karamelli pastayı tezgahın üzerine koydu. Pastalardan gelen koku midesini daha da bulandırdı. Hala ne yapacağına kesin karar veremiyordu. Juan kapıdan girdi ve sarışının ensesine baktı. Norma, bir dakika tezgaha bakar mısınız Mr. Chicoy dedi. Juan, Alice nerede diye sordu. Norma, bilmiyorum dedi. Alice'in gözlerinin önüne getirebiliyordu. Alice'in gözleri pek iyi görmezdi. Mektubu alıp pencere önüne gitmiş, ışığa tutmuştur. Aslında pek ilgilenmiyordu ama sıradan bir meraktı işte. Başını ışığa doğru eğince saçı gözlerine düşecek, o da üfleyerek çıkarmaya çalışacak. Parmaklarıyla satırları takip edecekti. Norma hafifçe titredi. Kendisinin odaya taldığını, kadının elinden mektubu kaptığını düşledi. Parmakları karıncalandı. Tırnaklarının Alice'in cildine dokunduğunu, gözlerini o korkunç, o ıslak sulu gözlerini oyduğunu görür gibi oldu. Alice sırt üstü düşecek, Norma üstüne atlayacak, yumuşak kocaman göbeğine dizleriyle vuracak, Alice'in yüzünü gözünü yolacak, kan içinde bırakacaktı. Şu an Norma'ya bakıp, ''Nin var, hasta mısın?'' diye sordu. Norma ''Evet'' dedi. ''Buralara kusmadan fırla'' dedi. Norma tezgahın kenarından süzüldü, usulca yatak odasının kapısını açtı. Kendi odasının kapısı aralıktı. Lokantanın kapısını kapattı, yavaşça kendi odasına doğru yürüdü. Buz gibi olmuştu ve titriyordu. Ve işte orada... Alice, Clark Gable'a yazdığı mektubu pencerenin önünde okumaya çalışıyor, saçını da üflüyordu. Alice saçını üfledi ve başını kaldırınca kapının içinde duran Norma'yı gördü. Ağzı açık, yüzü hırslıydı. Yüzünün ifadesini değiştiremedi. Norma odaya doğru bir adım attı. Dudakları o kadar sıkılmıştı ki ağzının kenarındaki çizgiler de düzleşmişti. Alice alık alık mektubu ona uzattı. Norma mektubu aldı, dikkatle katladı ve göğsüne yerleştirdi. Sonra şifonyerine gitti, altından bavulunu çıkardı. Elbisesinin iç kısmına iğnelediği anahtarını aldı, bavulunu açtı. Ağır ağır toplanmaya başladı. Şifonyerin çekmecelerini olduğu gibi bavula döktü. Tümsekleri yumruklayarak bastırdı. Dolaptaki üç elbisesini, tavşan köklü mantosunu çıkarıp yatağın üstüne bıraktı. Elbiseleri askının etrafına dolayıp bavulun içine attı. Alice kıpırdamıyordu. Norma'yı gözlüyor, kız gidip geldikçe kafası öne arkaya sallanıyordu. Norma'nın kafasında sessiz bir başarı vardı. Üsteydi. Bir ömür boyu itilip kakıldıktan sonra üste çıkmış ve bu işi sessizce yapmıştı. Bundan da memnundu. Ne bir söz söylemişti ne de söylemeye niyeti vardı. İki çift pabucu da bavula attıktan sonra kapağı kapattı, kilitledi. Alice, hemen mi gidiyordun diye sordu. Norma karşılık vermedi. zaferini bozmaya niyeti yoktu. Hiçbir şey onu zorlayamazdı. Alice, kötü bir şey yapmak istemedim dedi. Norma ona bakmadı bile. Alice, bundan birine söz edersen görürsün diye tehdit etti. Norma hala konuşmuyordu. Yataktan yakası tavşan küplü siyah mantosunu aldı. Sonra da bavulunu kaptığı gibi odadan çıktı. Burnunun içinde nefesinin ıslıklar çaldığını duyuyordu. Yemeğin tezgahın arkasındaki yazar kasaya gidip satış yok düğmesine bastı ve 10 dolar aldı. Bir beşlik, dört birlik, bir ellilik ve iki de 25'lik. Parayı siyah mantosunun cebine koydu. Yorgun ağzı sert bir çizgi gibiydi. Juan, neler oluyor burada diye seslendi. Norma, ben de sizinle San Juan'a geliyorum dedi. Juan, senin Alice'e yardım etmen gerekiyor dedi. Burada yalnız kalamaz. Norma, işten ayrıldım dedi. Tezgahın tenerinden dönüp gelirken sarışının kendisini süzdüğünü gördü. Norma tel kapıdan çıktı. Bavulu da beraberdi. Otobüse bindi, arka koltuklardan birine doğru gitti. Bavulunu yanına koydu, dimdik yerine oturdu. Juan onun kapıdan çıkışını seyretti. Omuzlarını silkti, ortalığa bu da ne demek oluyor diye sordu. Ernest Orton'un kaşları çatıktı. Alice Chico'dan nefret ediyordu. Ne zaman yola çıkıyoruz diye sordu. Juan 10:30'da, şimdi saat 10. Pritchard'lara bir göz attı. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Sizler kahve falan isterseniz şuradan kendiniz alıverin. Yatak odasına gitti. Tulumunun askılarını indirdi. Pantolon kendiliğinden yere, ayaklarının dibine kayıverdi. Üzerinde ince, mavi beyaz çizgili bir don vardı. Gömleğini kafasının üstünden sıyırıp attı. Ayağından makosenlerini fırlattı. Sonra da tulumunun içinden çıktı. Ayakkabılarını, çoraplarını, tulumunu yerde bir öbek halinde bıraktı. Vücudu güçlü ve koyu renkliydi. Koyu renk güneşten değil soydan geliyordu. Banyo kapısına doğru yürüdü ve kapıyı vurdu. Alice tuvaletin sifonunu çekerek dışarı çıktı. Yüzünü tekrar yıkamış, bir saç tutamı yanağına yapışmıştı. Ağzı yamulmuş, gözleri şişmiş, kızarmıştı. Juan neler oluyor diye sordu. Kendi kendine epey eğleniyorsun galiba. Alice dişim ağrıyor dedi. Ne yapayım, elimde değil. Şuramda bir zonklama var. Juan Norma'ya ne oldu diye sordu. Alice bırak gitsin dedi. Günün birinde onu yakalayacağımı biliyordum. E ne yaptı bakalım? Alice eli biraz uzundur da. Ne aldı? Bir bakayım dedi. Geçen Noel'de bana verdiğim bir şişe odgayı hatırladın mı? Kaybolmuştu. Onun bavulunda buldum. Tam ben şişeyi bulduğum sırada içeri girdi. Öfkelendi. Ben de kovdum. Juan'ın gözleri bulutlandı. Yalan olduğunu biliyor ama aslını da merak etmiyordu. Kadın kavgası onu hiç ilgilendirmezdi. Banyoya girdi. Perdeyi çekti. Bütün gün perişan bir haldeydin. Ne oldu sana? Alice, bilirsin ayın o dönemi. Üstelik dişim de ağrıyor. Şu an birincinin yalan olduğunu çok iyi biliyordu ama ikincinin ne kadar doğru olduğu hakkında pek fikri yoktu. Biz gidince bir fırt içki al. Bir şeyciğin kalmaz. Her iki uca da iyi gelir dedi. Alice memnun oldu. Onun böyle bir öneri yapmasını bekliyordu. Şu an devam etti. Her şey sana kalıyor dedi. Pimpus da benimle geliyor. Alice'i bir heyecan kapladı. Yalnız olacaktı. Hem de yapayalnız. Juan'ın bunu fark etmesine razı olamazdı. Sordu. Pimpas niye gidiyor? San Juan'dan alacakları varmış. Baksana, niye burayı kapayıp hep birlikte gitmiyoruz? Sen de dişçiye görünürdün. Alice, hayır dedi, doğru olmaz. Ben sanki şuraya yarın ya da öbür gün giderim. Lokantayı kapatmak doğru olmaz. Juan sen bilirsin dedi. Diş senin. Suyu açtı, sonra kafasını perdenin arkasından çıkararak, haydi dışarı çık, müşterilere bak. Alice lokantaya geldiğinde Ernest Horton sarışının yanına çöreklenmişti bile. Birer fincan kahve içelim dedi. Sonra sarışına dönerek yoksa siz Coca-Cola mı içerdiniz? Hayır kahve içerim. Kola şişmanlatıyor. Ernest vaktini değerlendiriyordu. Kızı adını sormuş. O da Camille Oax demişti. Doğru değildi elbet. Duvardaki Camel sigarası afişinden yararlanmıştı. Orada kendisi gibi sarışın bir kız balon gibi gösteriyle açık pencereden ağaçlara bakıyordu. Bundan sonra adı Camille Oax'tı. Hiç olmazsa bu yolculukta öyle kalacaktı. Ernest, yakınlarda bu adı bir yerde duydum dedi. Bir taraftan da son derece kibar, şekerliği kıza uzattı. Mr. Pritchard'ın ayağı hala kıpır kıpır ediyor, karısı da gözünü dikmiş ayağa bakıyordu. Mr. Pritchard'ın bir şeye sıkıldığını anlamıştı ama ne olduğunu bilemiyordu. Böyle şeylerde hiç deneyimli değildi. Onun hanım arkadaşları, Mr. Pritchard'ın ayağını sallayacak cinsten değillerdi. Kocasının kendi çevreleri dışındaki yaşamıyla ilgili pek bir şey bilmiyordu. Bacağını indirdi, ayağa kalktı ve tezgaha doğru gitti adam. Ernest'e herhalde aklına o aks cinayet davası gelmiştir dedi. Kıkırdayarak eminim bu genç hanımın cinayetle ilgisi yoktur. Sonra büyük bir nezaketle Alice'e bir kahve daha rica edebilir miyim diye sordu. Kızı babasını görmek için sağ gözünü iyice çevirdi. Babasının bu ses tonunu hiç duymamıştı. Bu seste bir ihtişam vardı. Ağlarını hafifçe yayıyor ve sesinde son derece bir kibarlık seziliyordu. Kızını dehşete uğratmıştı. Sarışına baktı ve birdenbire ne olduğunu anlayıverdi. Babası Kemil o aksa tepki gösteriyordu. Bir oyun oynuyordu. Babaca bir oyun. Ama kızının hoşuna gitmedi. Mr. Pritchard, sanki sizi bir yerde görmüşüm gibi geliyor dedi. Bu mümkün mü acaba? Mildred kafasına cümleyi değiştirdi. Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Kamil Mr. Pritchard'a baktı. Gözleri adamın yakasındaki rozete ilişti. Nerede rastlaştıklarını anlamıştı. Kocaman bir şarap kadehinin içinde çırılçıplak oturduğu zaman erkeklerin yüzüne bakmazdı. Onların ıslak ve pırtlak gözlerle ona bakmaları, ağızlarının sarkık, yalık gülümser hali onu korkuturdu. Sanki bir tanesine dikkatle bakacak olursa herif üstüne atlayacakmış gibi gelirdi. Ona göre seyircileri kıpırdayan bir sürü pembe surat, beyaz gömlek ve dikkatle bağlanmış kravatlardı. 2,5 ya da 3 binlik kulüplerde genellikle smoking giyilirdi. Anımsamıyorum dedi. Mr. Pritchard ısrarla hiç Orta Doğu'da bulundunuz mu diye sordu. Kamil, Chicago'da çalıştım dedi. Mr. Pritchard nerede diye sordu. Ben dişçi hemşiresiyim. Mr. Pritchard'ın gözleri gözlüklerinin arkasından parladı. Mutlaka Doktor Horace Lipos'dur. Kendisi benim Chicago'daki dişçimdir. Kamil hayır dedi. Orada değildi. Ben Doktor T.C. Chesterfield'da çalıştım. Son işimdi. Bu arada bir afişten almıştı. Pek de akıllıca sayılmazdı. Kimsenin duvardaki Chesterfield'lar insanı memnun eder afişini görmemiş olmasına dua etti. Kızının ayıplamasına karşın Mr. Pritchard keyifle ne de olsa hatırlarım dedi. Gördüğüm yüzü asla unutmam. Mrs. Pritchard kızının yüzündeki sıkıntıyı gördü. Tekrar kocasına baktı. Bir garip davranıyordu doğrusu. Elliot diye seslendi. Bana bir fincan kahve getirir misin? Mr. Pritchard silkinip tekrar gerçeğe döndü. Ah tabii. Sizin olmaya döndü ama hala huzursuzdu. Tel kapı öne açıldı. Sonra pat diye kapandı. Pimpus Carson içeri girdi ama bu değişik bir Pimpus'tı. Sivilcelerini kapatmak için yüzüne bir hayli pudra sürmüş. Bu da yüzünü adeta morartmıştı. Saçlarını arkaya taramış, bir yentilemişti. Dar yakalı bir gömlek giymiş, yeşil kravatına küçük bir düğüm atmış ve altın bir iğneyle gömleğine tutturmuştu.